Serbest Oyun İmalatı Anytime Podcast özel bölüm. Karakter animasyonu. Merhaba, ben Zeynep Akçay. Sevgili Mor Çinlişli bağımsız oyun geliştirici ve bir süredir Anytime adlı bir oyun üzerinde çalışıyor. Onun oyun geliştirmesi demek bütün tutkusunu, bilgisini, hayal gücünü buraya yönlendirmesi, anlatısından görsel kimliğine, kodlamasından tanıtımına kadar her şeyi en ince detaylarıyla kurgulaması demek. Bir animasyoncu ve Orçun'un hayat arkadaşı olarak ben de kaçınılmaz bir şekilde bu sürece dahil oldum. Bu podcast'te Anytime'lı geliştirme maceramızı paylaşmak istiyoruz sizlerle. Böylece Türkiye'de ve dünyada da bağımsız oyun geliştirmenin bütün yönlerinden bahsedeceğiz. Üçüncü özel bölümümüzde hayatını animasyon çerçevesinde şekillendiren biri olarak karakter animasyonundan bahsedeceğim. Karakter animasyonu tam olarak ne demektir? Hangi aşamalardan oluşur? Oyunlarda karakter animasyonu önemli midir? Bir oyun için karakter animasyonu yapmakla bir dizi veya uzun metraj için animasyon yapmak arasında ne gibi farklar vardır? İşte bu bölümde tüm bunlara yanıt vermeye çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Uzun bir aradan sonra yeniden merhaba. Tüm dünyanın köklü değişikliklere gittiği bu dönemde Orçun'la biz de evden çalışmaktayız. Doğrusu bu değişiklik benim için biraz yararlı oldu diyebilirim. Çılgın hayat temposunda ara vererek evden yapabileceğim işlere yoğunlaşabilmeme fırsat verdi. Orçun zaten evden çalışıyordu. Anytime'ın altyapısını ilerletmekle meşguldü. Ben de hem online ders veriyorum hem de Anytime'ın animasyonuna hazırlanıyorum. Şu an rigleme aşamasındayız. Yani hareketleri hazır hale getirmek için karakterlere iskelet yapısına benzer yapılar kuruyoruz. Ve bunda deneyimli animatör Martin Binfield bize yardımcı oluyor. Bu süreçte bazı stil soruları da belirmeye başladı. Mesela Anytime'ın animasyonu nasıl olmalı? Nasıl bir karakter yaratmalıyız? Karakter yaratmalı mıyız gibi. Dolayısıyla karakter animasyonu üzerine daha detaylı düşünme ve bu uğraşın geçmişiyle, değişik ortamlardaki uygulaması ile ilgili fikirlerimi hatırlama fırsatı buldum. İşte fırsattan istifade hazır Orçun Anytime'ı geliştiriyorken bu özel bölümde kendi deneyimlerimle karakter animasyonundan bahsetmek istiyorum. Karakter animasyonu. Öncelikle bir şey itiraf etmeliyim. Animasyon bölümünde okurken karakter animasyonu nedir henüz pek bir bilgim yoktu. Ne okuduğumu soranlara, ne yaptığımı soranlara animatörüm diyordum kısaca. Onlar da hangi tatil köyünde diye soruyorlardı. Sonra tabii işte yok öyle değil, hani çizgi filmlerde karakterler vardır ya işte onları yapanlara animatör deniyor falan gibi genel açıklamalar yapıyordum. Tabii bayağı eski zamanlardan bahsediyoruz sanırım 10 yıldan fazla oluyor. Hatta o dönemde galiba sadece Eskişehir Üniversitesi'nde vardı animasyon bölümü Türkiye'de. Neyse ki şu an durum bayağı farklı. Artık hangi tatil köyünde çalıştığımı soranların sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Benim için animatörlük görsel tasarımdan hareketlendirmeye, ses tasarımından montaja kadar her şeyi kapsayan çok daha sanatsal ve kişisel bir uğraştı. Dolayısıyla endüstrideki görev dağılımlarıyla ve endüstri tanımlarıyla pek de ilgilenmiyordum. Ta ki tabii mezun olup çalışmaya başlayıncaya kadar. İlk maaş bordromu gördüğümde orada görev tanımında karakter animatörü yazıyordu işte. Onu görünce yaptığım işin de bu olduğunu ilk defa o an anladım. Aslında hafif de hoşuma gitti karakter animatörlüğü. Çünkü kendime yakın hissettiğim bir alandı hep. Sonrasında birlikte çalıştığım karakter animatörleri, animasyon yönetmenleri ve hatta kendi verdiğim dersler sayesinde karakter animasyonunun aslında ne kadar geniş bir bilgi ve deneyim birikimi gerektirdiğini ve ne kadar yaratıcı olabileceğini de gördüm. Bu arada ufak bir itiraf daha. İnsan ders verirken hayatta atladığı birçok şeyi öğrenme fırsatı buluyor. Mesela temel tasarım da benim için bu konulardan biri. Şimdi karakter animasyonunu klasik tanımıyla anlatmadan önce biraz geçmişinden bahsetmekte fayda var. Animasyonun ilk çıktığı yıllara dönecek olursak, o dönemde karakter animatörlüğü diye özel bir alan yoktu henüz. Eli kalem tutan, gazetelerde mizah köşelerinde çalışan karikatüristler veya illüstratörler de sanat bölümlerinden mezun olmuş, şaka yapabilen sanatçılardı diyebiliriz. Ve o dönem rubber hose denen, yani lastik hortum adı verilen bir tarz vardı. Bu tarzda karakterlerin elleri kolları gayet bükülebilir, elastik hareketler yapan, genelde loop şeklinde aynı hareketleri tekrarlayan ve çok da kişisel farklar olmayan hareketlerdi. Yani dolayısıyla animasyonun ilk yıllarında, yani tabii bu arada 1920'lere kadar olan süreçten bahsediyoruz, çok olgunlaşmamış, daha çok şakalara, gaglara dayanan bir sanat türünden, bir eğlence türünden bahsediyoruz. Ne zaman ki Disney bu işe el attı ve uzun metraj formatında animasyonu yaygınlaştırmaya çalıştı, ki bu da aslında daha büyük gelir kapısı yaratmak için bir çabaydı. O zaman işte animasyonun bir sanat biçimi olduğu ve diğer sanat dallarıyla eşit düzeyde prestijli olması gerektiği gibi bir algı oluşmaya başladı. Tabii bunda Disney'in bu sanat dalını kurumlaştırmaya çalışması, işte stüdyodaki animatörlerin özel dersler yapmaları, belli başlı bazı prensipler yaratmaları da çok etkili oldu. Milt Kahl, Ollie Johnson, Frank Thomas gibi ünlü animasyon gerçekten bu uğraşı bir sanat olarak kuran insanlar olarak anılır. Daha sonrasında Chuck Jones ve Warner Brothers animasyonları da kendine özgü tarzlar yarattı. Her neyse, Disney ile beraber animasyon uzun metraj formatında da gelir getiren bir tür olarak anılmaya başladı. Ve işte o zaman karakterlerin nasıl hareket etmesi gerektiği ve her karakterin kendine özgü bir animasyonu olması gerektiği gibi fikirler yaygınlaşmaya başladı. Bunda animasyonun bir hikaye anlatım aracı olarak gelişmesi de gayet etkili. Yani ne kadar sofistike hale gelirse bir sanat tarzı, bu sanatın uğraşları da o kadar detaylı ve nüanslı hale geliyor. İşte bugün Spider-Man Into the Spider-Verse gibi filmlerde artık iyice rafine olmuş, mükemmelliğe ulaşmış bir uğraş görüyoruz karakter animasyonunda. Zaman zaman çizgi roman tarzını benimseyen, zaman zaman çok akıcı hareket eden, zaman zaman çok pozlara dayalı ve kendine özgü bir sentez yaratabilmiş animasyonlardan bahsediyoruz. Zaten son stüdyoları Pixar ve Disney karşısında uzun zamandır böyle bir atılım yapmak istiyordu ve bu atılımın da iyi bir göstergesi olarak Spider-Man Into the Spider-Verse'ü not edelim. Karakter animasyonuna dönecek olursak, karakter animasyonu dar anlamıyla animasyon karakterlere hayat vermek, işte onlara aktörlük yaptırmak olarak özetlenebilir. Klasik bir deyiş vardır, animatörler kalemlerini kullanan aktörlerdir denir. Ama bence bu biraz karakter animasyonunun kapsamını kısıtlıyor. Sadece animasyon tekniği açısından değil, yani iki boyutlu animasyonu kastetmesi yüzünden değil, animatörlerin aktör olarak nitelendirilmesinden de bahsediyorum. Çünkü bence animatörler sadece birer aktör değil, aynı zamanda yönetmen gibi de düşünmeli karakter animasyonu yaparken. Ve bunu yaparken karakterlerin sadece jestlerini veya anlatısal, hikayesel özelliklerini değil, bu jestleri nasıl gerçekten fiziksel bir dünyada oluyormuş gibi hareketlendireceğini de bilmeli. Kısacası animasyon sürecinde bir karakter animatörü değişik aşamalarda değişik şapkalar takmalı ve farklı seviyelerde ayrıntılara odaklanmalı. İşte bu şapkalara podcast boyunca değineceğim. Karakteri anlamak ve tanımlamak. Karakter animasyonunun ilk aşaması senaryo yazarlığı ve yönetmenlik şapkasıyla başlar diyebiliriz. Yani canlandırdığınız karakteri ve içinde bulunduğu ruh halini, arzularını ve çatışmalarını anlamakla. Dramatik sahne ve ekran sanatlarında en öncelikli amaç seyircinin ekranda veya sahnede gördüğü olaylarla duygusal bir bağ kurması. İşte bu duygusal bağ antroposentrik, yani insan merkezli bir dünya algımız olduğu için en kolay karakterlerle kurulabilir. Hatta bu yüzden hayvanları da antropomorf, yani insansılaştırarak canlandırıyoruz genelde. Doğrusu dünya görüşü bakımından insan merkezciliğe mesafeli yaklaşsam da mesleki icabı bu yöntemi çok da yanlış bulmuyorum. Çünkü işimiz ekranda empati yaratmak ve bu empatiyi en hızlı yaratma yöntemi bizimle ortak noktaları olan karakterlerin başından geçenleri anlatarak bize dair bir şey söylemek. Bunun için tasarımsal olarak da animasyon olarak da insansı öğeler kullanmaya özen gösteriyoruz. Hatta düşünecek olursak mesela son Aslan Kral filmini izlediyseniz o hiper gerçekçi modellenmiş hayvanların hayvan gibi davranıp insan gibi konuşması son derece garip bir durum yaratmış bence filmde. Yani ya tamamen konuşmasız, neredeyse belgesel gibi hayvansı hareketlerle, hayvansı davranışlarla çekilmeliymiş film, ya da animasyon çok daha abartılı ve ifadesel yapılmalıymış. Dediğim gibi ekran sanatlarında işimiz bir duygusal bağ oluşturmak ve karakterler bu bağı oluşturmada en etkili araçlarımız. Benzer stratejileri marka tasarımında da görebilirsiniz. Özellikle Uzak Doğu'da alakalı alakasız her markanın bir maskotu, karakteri var nedense. Böyle sevimli, masum, koca kafalı karakterler kaplamış her yere. Yıllar önce bir kere Güney Kore'de bir konferansa gitmiştik ve orada hatırlıyorum, popüler bir mesajlaşma aplikasyonu olan Line isimli bir uygulamanın karakterlerine ait sadece o markanın karakterlerinin olduğu 3 katlı bir mağaza gezmiştik Orçun'la mesela. İşte tişörtten oyuncaklara, kahve kupalarından şekerlemelere kadar her türlü nesne bu karakterlerin resimleri basılarak başka bir pazarlama alanı oluşturulmuştu. Burada bir not daha düşebiliriz. Animasyonda en büyük gelir kapılarından biri merchandising, yani bir IP yaratma ve bu IP'lerin diğer ürünlerini pazarlama. Çünkü insan kendine benzeyeni görmek, onunla muhatap olmak istiyor genelde. İşte animasyonda bu özelliği veya zayıflığı kullanarak sadece filmlerle değil, bulabildiği her yerden kar etmeye çalışıyor. Dolayısıyla karakterlerle duygusal bağ kurmak birçok işin temelini oluşturuyor. Birçok işin özünde böyle bir arayış var. Bu bağın kurulmasında dramatik sanatlardaki ilk aşama o karakterin kim olduğunu, olaylara nasıl yaklaştığını, motivasyonlarını ve çatışmalarını doğru tanımlamak. Animasyonda hareketlendirmeye başlamadan önce canlandırdığınız karakterin kim olduğunu, ne hissettiğini, amacını, o içinde yanan arzuları ve bu arzuların önündeki engelleri, bu engeller yüzünden oluşan zayıflıklarını, yani kısacası ona derinlik katan bütün insani özelliklerini ne kadar iyi bilirseniz, ne kadar iyi tanımlarsanız, sonraki aşamalarda benzersiz bir animasyon sahnesi yaratma olasılığınız da o derece fazlalaşır. Hemen küçük bir dipnot, bu söylediklerim daha çok uzun metraj animasyonlarında uygulanan, daha doğrusu uygulanabilen bir aşama. Televizyon dizilerinde her sahne için bu kadar detaylı tanımlamaya ve hazırlığa maalesef vaktiniz olmuyor. Ama şu ana kadar bununla ilgili dinlediğim bütün uzun metraj karakter animatörleri, sahneye hazırlık aşamasının en az sahne anime etmek aşaması kadar önemli olduğunu söylüyor. Mesela Disney animatörü Nicola Protta'yı kendisine verilmiş bir sekansa başlamadan önce saatlerce sahneyi ve karakterleri tanımlamaya çalıştığını ve buradan yola çıkarak hikayeyi anlatan tek bir altın poz oluşturduğunu söylüyor. Anlattığına göre bu pozu tamamlaması kimi zaman 4 saati bulabiliyormuş. Burada hemen klasik bir Türk olarak kaba bir hesap yaptım. Her bir poza bu kadar zaman harcarsa animatörümüz 10 saniyelik ve tek kişilik bir sahne ancak 6 haftada bitirebilirdi. Ama tabii Protta'yı bir gerizekalı mı bu kadar zaman harcıyor? Hayır. Bu kadar vakit almasının sebebi sahnenin ve karakterin duygusunu en doğru şekilde tespit edip bu duyguyu beden dilinde gösterecek bütün detayları gözden geçirmesi. Ve bu altın pozu oluşturduktan sonra sahnenin geri kalanında bu duygularla bu tanımlamalar çerçevesinde oluşturmak için fırsatı oluyor. Tabii burada yönetmenle de bir diyalog söz konusu. Animatör sahneyi anlayıp tarif edip o altın pozu, ki buna hikaye anlatan poz da deniyor çoğu zaman, bu pozu yarattığını düşündüğünde yönetmenden onay alır ve sahnenin devamını getirmeden bütünle uyuşuyor mu, gerçekten işliyor mu, aranan, anlatılmak istenen şeyle ne kadar örtüşüyor, bunları kontrol edip öyle sahneyi oluşturmalı. Pozlardan daha sonra daha detaylı bahsedeceğiz. Çünkü pozlar animasyonun temelini oluşturuyor. Vücut diliyle karakterlerin hislerini anlatabilmek iyi bir animatör alameti, farikası. Ama biraz daha hazırlık aşamasına bakacak olursak, bu hazırlık aşaması kısacası gayet önemli bir aşama. Daha eliniz kaleme veya bilgisayara değmeden düşünsel olarak vakit harcamanız gereken bir süreç. Tabii eğer benim gibi sabırsızsanız bu hazırlık aşaması ilk başlarda büyük bir külfet gibi hissettirebilir. Ders verirken öğrendiğim en önemli şeylerden biri de bu oldu. Hareketlendireceğiniz karakteri anlamak için durup düşündüğünüzde, onun nereden geldiğini, iç dünyasını, düşüncelerini, tutumlarını bildiğinizde yapacağı hareketleri de kafanızda çok daha iyi canlandırabiliyorsunuz. Böylece çok daha ikna edici ve etkili bir animasyon yaratabiliyorsunuz. Çünkü amacınız basitçe senaryoda yazan repliği teslim edip geçmek olmuyor. Karakteri yaşadığı duyguyu, oradaki hikayeyi en akılda kalır şekilde aktarmak haline dönüşüyor. Duygular reflekslerden sonra bedenin en hızlı ifade ettiği durumlar. Dolayısıyla iletişimin de en ilkel katmanını oluşturuyor. Beden kokularımız bile duygulardan, yani aslında duyguların bağlı olduğu hormonlardan etkileniyor. Dolayısıyla insanlar kelimelerin anlamlarından önce, yani ne söylendiğinden önce ses tonu, beden dili gibi duygu göstergelerini algılıyor. İşte karakter animasyonunda da bu duyguları en etkili şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bir podcast'in en büyük zorluğu bana göre bütün bu bahsettiğim görsel kavramları sadece sesle anlatmaya çalışmak. Ama yine de elimden geldiğince gözünüzde canlanması için bir örnek vermek istiyorum. Mesela aynı repliği iki değişik ruh haliyle söyleyecek bir karakter hayal edelim. Hatta dilerseniz gözlerinizi kapatıp bu kişiyi kafanızda canlandırabilirsiniz de. İsim de verelim bu karaktere, adına Eda diyelim. Eda kendine pek güvenmeyen, içinde ama bunu çok da belli etmek istemeyen karakter olsun çok kısaca. Birlikte yaşadığı sevgilisi Ali ile sabah kavga etmişler. Repliğimizde atıyorum bu kadar erken geleceğini tahmin etmemiştim. Şimdi Eda farz edelim sabah kavga etmiş Ali ile, Ali çıkıp gitmiş. Ardından Ali'nin telefonunu kurcalıyor. Acaba kimlerle yazışmış, kendisini aldatıyor mu diye merak ediyor. Kendine güveni yok ya. Derken Ali birden eve geliyor ve Eda telefonu ancak elinden bırakabilmişken odaya giriyor. Eda bu kadar erken geleceğini tahmin etmemiştim diyor. Aynı karakterin, yani Eda'nın bu sefer biraz bitkin bir şekilde kendi Instagram ile ilgilenirken Ali'nin geldiğini düşünelim. Yine sabah kavga etmiş olsunlar ve yine Eda kendine güvenmeyen birisi. Ama bu sefer Ali'nin gelişinden mutluluk duyarak, hatta biraz da üste çıkmaya çalışarak söyleyecektir aynı repliği. Bu kadar erken geleceğini tahmin etmemiştim diyor. Sahne nasıl canlandı gözünüzde? Eda nasıl duruyor? Mesela odanın neresinde? Kapıya yakın mı, telefona yakın mı? Telefonun önünde mi? İşte ondan uzakta mı, uzaklaşmış mı? Peki Ali ile arasındaki mesafe nasıl? Ali'ye doğru mu uzanmış, yoksa ondan çekinir gibi mi? Peki ya üst beden? Mesela omuzları gevşek mi, gergin mi? Elleri nerede duruyor? Kolları açık mı, kendisini korumak ister gibi kapalı mı? Peki ya parmakları? Gergin mi, gevşek mi? Yüzündeki ifade nasıl? Kaşları mesela çatık mı, havada mı? Gözleri açılmış mı, kısılmış mı? Peki ya göz bebekleri? Evet, işte bir animatör bir karakteri anime ederken bütün bunları ve hatta fazlasını düşünüp mikro kararlarla uygulamak durumunda. Bütün bu duyguları ve durumları ifade edecek çok değişik kombinasyonlar düşünebiliriz elbette. Ancak bu aşamada anlatmak istediğim, durumu ve karakterlerin ne kadar ayrıntılı tanımlarsak karakterimizin duruşunu, ifadesini, jestlerini o kadar derinlikli düşünebiliriz. Tabii karakterin tanımlanması yine sadece animasyon özgü bir durum değil. Bütün anlatısal sahne ve ekran sanatlarında bir gereklilik bu. Çoğu zaman karikatürize edilse de bir aktörün karakterin ana çatışmasıyla ilgili yönetmene sorular sorduğu sahneler izlemişsinizdir filmlerde falan. İşte bir aktörün oyuna başlamadan önce mutlaka kafa yorması gereken bir şey bu. Aslında bakarsanız oyunculuk her zaman böyle içsel bir hazırlanma gerektiren bir süreç gibi düşünülmüyordu. Hatta Stanislavski 20. yüzyılın ilk yarısında sahnede temsil etme ile deneyimleme arasında bir fark olduğunu işaret edene kadar daha gerçekçi temsil için çok sistematik bir yaklaşım oluşturulduğunu da söyleyemeyiz. Stanislavski bir aktörün karakteriyle bağlantı kurabilmek için kendi deneyim ve duygularından yararlanması ve kendisini canlandırdığı karakterin yerine koyması gerektiğini söylüyordu. Şimdi belki de zaten bu olağan bir şey değil mi diyeceksiniz. Ama Stanislavski'ye kadar bunu böyle sistemli bir şekilde söyleyen olmamıştı. Hatta Shakespeare döneminde dahi oyunculuğun aslında çok da sanattan sayılmayan, avare kişilere uygun bir uğraş olarak görüldüğünü de ekleyebilirim. Stanislavski'den önce oyunculuk sahnede abartılı hareketlerle ve etkili ses tonlarıyla metinde yazanların daha çok melodrama, opera, işte vaudeville gibi türlerde canlandırıldığı bir meslekti. Bugün metot oyunculuğu dediğimiz bir yöntem var mesela. Oyuncular canlandırdıkları karakterler gibi giyinip onların mesleklerini icra edip onların yaşadığı mahallelerde yaşayıp neredeyse o insana dönüşüyorlar. Christian Bale'in her rolle alıp verdiği onlarca kiloyu, Heath Ledger'ın Joker'i oynadıktan sonra bir türlü uyuyamamasını duymuşsunuzdur elbet. İşte metot oyunculuğu tekniklerinin temelleri Stanislavski ile atılmıştır. Ben henüz canlandırdığı karakter için hayatını tamamen değiştiren bir animatör duymasam da animasyon içinde karakterin iç duygularını anlamak son derece önemli. Bunu yaparken kullandığımız tekniklerden biri de karakterleri arketiplerle düşünmek. Edebiyat ve senaryo yazımında da karakter arketiplerinden bahsedildiğini sık sık duyabilirsiniz. Carl Jung, insanlığın kolektif bilinç altında var olan kimi özelliklerin baskın olduğu toplam 12 kişilik arketipi tanımlar. Bunlar bilge, masum, kâşif, hükümdar, yaratıcı, bakıcı, sihirbaz, kahraman, asi, aşık, soytarı ve yetim. Her birinin ayrı bir arayışı ve bir eksikliği vardır. Bazı güçlü olduğu konular ve bazı zayıf olduğu özellikleri vardır. Mesela bilge arketipi dünyayı zekasıyla, bilgisiyle ve içgörüsüyle anlamaya çalışır. Dolayısıyla en büyük arayışı da gerçekliktir. Ancak kimi zaman fazla eleştirel veya dogmatik olabilir. Bilge arketipini filmlerde kahramanın akıl hocası rolünde sık sık görebiliriz. Mesela Yoda, Gandalf, Profesör Dumbledore bu arketipten yola çıkılarak yaratılmış karakterlerdir. Arketipler stereotiplerden farklı olarak insanlığın bilinçaltıyla daha sıkı bir bağlantıdadır. Stereotiplerse daha yüzeysel, bir şekilde popülerleşmiş, çok da gerçeklikle bağlantısı olmayan temsillerdir diyebiliriz. Şunu da not etmekte fayda var. Bir karakter birden fazla arketip özellikleri gösterebilir ve zaman içinde bunlar değişebilir. Animasyon stüdyolarında arketipler aslında bol bol kullanılıyor ama kendi adıma arketipleri masal ve mit incelemelerinde eğlenceli bulsam da her anime edecek karakteri illa bu kalıp kurmak gerektiğini düşünmüyorum. Ama tabii kurmak isteyene de engel olmam, doğru tespitlemeye yardım ediyorsa niye olmasın? Daha bu konuda söylenecek çok şey var ama kendi başına bir bölüm olmasından korktuğum için buradan yavaş yavaş artık referans kaydına geçelim isterseniz. Referans kaydı. Bir animatörün aktörlük şapkasını tam anlamıyla taktığı yer referans çekimleridir. Animasyonda bazen ses kaydı önce gelir, bazen sonradan kaydedilir. Önceden geldiği durumlarda ses oyunculuğunun beden dilinde belirlediğini düşünebilirsiniz. İşte referans çekimleri bu düşüncenin yanlışlandığı yerdir. Öğrenciler ilk utangaçlıklarını attıklarında sınıfta yaparken en çok keyif aldığımız anlardan biri de bu aşama, yani referans çekimi aşaması. Benim için de animasyonun en yaratıcı kısımlarından biri. Şimdi karakteri ve durumu anladıktan sonra, hatta isterseniz elinize işte kalem alıp thumbnail adını verdiğiniz küçük resimciklerle hızlı bir şekilde görselleştirdikten sonra aynı sahne defalarca tekrar edilerek ve çeşitlemeler yapılarak kaydedilir. Demin bahsetmiştim, iletişimin büyük bir bölümü beden dili ve ses tonu demiştim. 1971'de Albert Mehrabian'ın yaptığı bir araştırmada ortaya çıkmış bir oran bu. İşte iletişimin %55'inin beden dili, %38'in ses tonu olduğunu söylüyor ve sadece %7'sinin söylenen kelimelerden oluştuğunu belirtmiş. Tabii daha sonra bu çalışma eleştirilse de beden dili gerçekten %55'ini, belki daha bile fazlasını oluşturuyor iletişimin. Dolayısıyla karakterlerin beden dilinden sorumlu olan animatörler bu referans çekimlerinde olabildiğince fazla çeşitleme yaparak tanımladıkları karaktere en uygun, en etkili fikirleri geliştirirler. Referans çekimi yapılırken en önemli noktalar anlaşılır olması, yani her hareketin anlamının açık olması ve karakterle uyumlu olabilmesi, duygusal iletişim kurabilmesi seyirciyle ve hoşa giden bir ritim tempo içerisinde oluşturulması. Yani sadece jestlerin ne kadar yaratıcı olduğuyla, kendini ne kadar ifade ettiğiyle ilgilenmiyoruz burada. Güzel bir ritim, hoşa giden bir doku yaratmakla da, hareket dokusu yaratmakla da ilgileniyoruz. Ve özgün hareketler olması gerekir. Çoğu zaman animasyon filminde birçok karakterin birbirini tekrar ettiğini görürüz. Ancak giderek de dediğim gibi bu sanat dalı geliştikçe daha özgün, daha kendine özgü hareketlerde görüyoruz artık ve referans çekimleri de bu özgün hareketlerin yaratılmasında en önemli aşamalardan biri. Sonra bu kayıtlar yeniden gözden geçirilerek en yaratıcı, en güzel, en akıcı ritimli, belki yavaş başlayan, daha sonra hızlanan veya işte yavaş ve hızlı anların iyi bir dengede yer aldığı hareket dokusunu gösteren ve en net, en açık jestler, gesture dediğimiz hareketler seçilir ve bir montaj hazırlanır. Bu montajdan sonra pozlama ve ana karelere geçiş vardır. İşin doğrusu bu aşamanın atlandığı prodüksiyonlar da çok var. Hatta özellikle televizyon dizilerinde üstelik de cut-out animasyon yapıyorsanız pek kimsenin ne referans kaydı almaya vakti vardır ne de çok anlamlı olur bu. Çünkü hareketler gerçek hayatta temsil edemeyeceğiniz kadar stilize olabilir. Karakterler de öyle olabilir. Ancak yani yine de bence en azından yüz mimiklerini veya işte genel beden hareketlerini kendi bedeninde denemek büyük bir fark yaratır. İşte bu yüzden animatörlerin hep bir yüz aynası taşıdığını belki görmüşsünüzdür. Dediğim gibi eğer vakit yoksa, hızlı bir prodüksiyon içerisindeyseniz, çok stilize bir tarzda animasyonla çalışıyorsanız veya işte eski animatörler gibi her şeyi kafanızdan canlandırabiliyorsanız bu aşamanın atlandığı da görülmüştür. Pozlama ve anakareler. Evet, sonunda animatör şapkasını takıyoruz. Demin bahsettiğim gibi her animasyonun temel öğesi pozdur. Bir poz karakterin hem ne yaptığıyla ilgili kesin ve net bilgi vermeli, hem karakterin kim olduğunu ve nasıl hissettiğini göstermeli, hem de göze hoş gelmelidir. Her sekans için o sekansın temel fikrini, hissini anlatan 2 veya 3 ana poz bulunur öncelikle. Biraz önce altın poz dediğim bu tek bir pozdan farklı olarak bu pozlar hikayeyi anlatan pozlardır. Bu aşamanın mantığı hikayeyi en akılda kalıcı, en etkili ve en hoşa giden şekilde anlatan bu pozlar çerçevesinde şekillendirmektir animasyonu. Bunlara ana kareler de diyebiliriz. Bu kareleri en etkili şekilde oluşturduktan sonra diğer pozları da eklemeye başlayabiliriz. İşte öncesine veya sonrasına bu pozları vurgulayacak şekilde önemli bağlaçları koyan pozlar oluştururuz. Tabii yine burada da çok çeşitli yaklaşımlar mevcut. İlla bu ana karelerle çalışmayan çok başarılı animatörler de vardır. Mesela benim Kanada'daki hocalarımdan Stefan Anastasio bir oturuşta bütün sekansı kafasından baştan sona çiziyor ve sonrasında da çok az modifikasyonla final haline getiriyor. Sanırım bunda dijital çağ öncesinin de bir etkisi var. İşte o dönemlerde bir animasyonun sonucunu görmek için haftalarca beklemek gerekiyordu ve animatörler işi daha çok kafalarında bitirmeye çalışıyorlardı. Bu demek değil ki bugünün animatörleri animasyonu kafalarında oynatmazlar. Hatta referans kayıtları olsa dahi hareketi bunlardan olduğu gibi kopyalamamak çok önemli. Çünkü referanslar olduğu gibi kopyalanırsa bu olay biraz rotoskopiye dönüşüyor. Halbuki siz referansları sadece kafanızda oluşturduğunuz fikirleri test etmek için, yeni jestler bulmak için veya fiziksel öğeleri doğru analiz edebilmek için kullanmalısınız. Her halükarda ister video çekin, ister kafanızdan çizin veya pozlayın, anime ettiğiniz karakterlerin vücut dilinin doğru şeyleri ifade etmesi çok önemli. İşte bu yüzden pozlama dediğimiz aşama animasyonun temel özelliğini oluşturuyor. Pozlama yeteneğinizi geliştirmek için bol bol gerçek hayatı gözlemleyip çizimler yapmak, insanları veya hayvanların duygu durumlarını o çizimlerde yansıtmaya çalışmak çok yararlı bir alıştırmadır. Eğer ilgilenenleriniz varsa bu konuda birçok kaynak var. Podcast'in altında paylaşacağım hepsini. Ana karelere dönecek olursak, eğer 2 kişiden fazla bir ekibi olan stüdyoda çalışıyorsanız çok büyük ihtimalle animasyonunuzu bitirmeden önce sekansın neye benzeyeceğini kaba haliyle görmek ve göstermek de isteyeceksinizdir. İşte bugün 3D animasyon projelerinde sık sık uygulanan yöntemlerden biri de blocking dediğimiz ana karelerin ve karakterlerin sahnede yerleşimlerinin gösterildiği bir sekans hazırlamaktır. Bu sekansta sahnenin genel ritmi, karakterler arasındaki etkileşim ve temel duyguların anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilir. 2 boyutlu animasyonda bazen animatikler de benzer bir işlev görür. Ancak projeye göre animatik bazen çok daha kaba da tasarlanmış olabilir. Mesela ilk çalıştığım işte her anime edileceğimiz sahne için neredeyse sadece tek bir kare vardı ve biz geri kalanını bütün sahneyi kendimiz kurgulamak durumunda kalıyorduk. Her halükarda burada önemli olan animasyonun tamamını yapmadan önce ana karelerle genel yapıyı kurmak ve bu yapının çalıştığından emin olmadan sonraki aşamaya geçmemektir. En azından tek başınıza çalışmıyorsanız. Ara kareler ve cilalar, yani son tekrarlar. Evet, ana kareler olayı anlatıyorsa, ritim güzelse şu an elinizde çalışan bir sekans var demektir. Ara kareler sadece A noktasından B noktasına geçiş değil, aynı zamanda A noktasından B noktasına nasıl geçtiğinizdir de. Bu bakımdan bu aşamaya geldiğinizde oh animasyon bitti diye düşünmek bir hata olur. Eskiden stüdyolarda iki boyutlu animasyonların olduğu zamanlarda bir karakterin hareketlerini tasarlayan, işte jestlerini bulan ve zamanlamasına karar veren lead veya key animator dediğimiz deneyimli animatörler vardı. Bu animatörler ana kareleri ve zamanlama chartını çizerek ara kare animatörlerine verirdi. Onlar da bu lead animatörlerin istediği sonucu verecek şekilde ana kareleri birleştirirdi. Sonrasında cutout, 3D gibi tekniklerle interpolasyonları değiştirerek, hareket eğrilerini modifiye ederek ara karelerin zamanlamasını da ayarlayabilir hale geldik. Dolayısıyla çok daha hızlandı bu süreçler. Ancak yine de bu ana karelerin nasıl birleştirildiği, zamanlamasının kimi zaman hızlanıp yavaşlaması veya hangi pozu önceliklendireceğiniz gayet önemlidir bu aşamada. Ara kareleri oluşturduktan sonra eğer zamanlama, ritim, ifade çalışıyorsa son tekrarlarda artık bir üst düzeye taşıyacak şeylere bakarsınız. İşte nefes alıp verme, bakışlar, göz kırpma, göz açıp kapamalar, ağırlık değiştirmeler, karakterleri gerçekten hayat verecek her şeye bu aşamada dikkat edilir. Mesela iki karakter konuşuyorsa dinleyen karakterin de kafasında bir düşünce akışı geçtiğini gösterecek bakışlar, yüz ve beden ifadeleri oluşturmak çok önemlidir. Hatta çoğu zaman esas komediyi yaratan unsurdur dinleyen tarafın jestleri. Bu aşamaya animasyon jargonunda cilalamak deniyor. Büyük stüdyolar iş başvurularında artık bu detaylara da son derece dikkat ediyorlar. Çünkü bu detaylar animatörün hareketi ve karakteri ne kadar iyi deşifre edebildiğini ve bunu uygulamak için ne kadar sabırlı ve sistematik olabildiğini gösteriyor. Oyun için karakter animasyonu. Bütün bu anlattığım aşamalar bizim doğrusal animasyonlar yaparken uyguladığımız aşamalar. Yani uzun veya kısa metraj filmler, reklamlar, televizyon dizileri gibi etkileşime çok da izin vermeyen mecralar. Doğrusal animasyon geleneğinden gelen bir karakter animatörü olarak oyun veya interaktif anlatılar için karakter animasyonu yapmak doğrusu benim için en başta bir zulümdü. Yaşadığım en önemli zorluk da karakterlerin yapacağı jestlerin öncesini ve sonrasını bilmemekti. Çünkü bildiğiniz gibi oyun veya işte interaktif anlatılar modüler bir mantıkla çalışacağı için oyuncunun inputuyla devreye giriyor bütün animasyonlar ve dolayısıyla oyuncu karar veriyor hangi hareketi ne zaman yapacağına. Siz animatör olarak buna karar veremiyorsunuz. Hatta bazen alt beden başka bir hareket yaparken üst beden başka bir hareket dahi yapabiliyor. Atıyorum mesela bir karakter koşarken kılıç da savurabiliyor, ok da atabiliyor veya sadece araçsız düz koşabiliyor üst beden. İşte bütün bu hareketleri birbirinden ayrı ayrı hareketlendirip blending dediğimiz teknikle birbiriyle eklemleniyor. Oyun animasyonunun doğrusal animasyondan ayrıldığı en önemli yer modüler yani eklemlenebilir bir yapıda tasarlanması gerekliliği. Karakterinizin ne zaman hangi hareketi, hangi hareketin ardından ve hangi hareketlerle birlikte yapacağının kontrolü artık animatörde değildir. Ama bu demek değildir ki bu geçişleri doğru tasarlamamanız gerekir. O yüzden her ne kadar birbirinden kopuk ayrı hareketler halinde de anime etseniz, bu hareketlerin birbiriyle nasıl eklemleneceğini test edip başlangıç ve bitişlerini veya işte bedenin değişik parçalarının modifikasyonlarını tekrar tekrar denemek yanılmak yöntemiyle değiştirmeye hazırlıklı olmalısınız. Oyunlarda dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de responsiveness yani tepki verme süresi. Oyun karakterlerinde fiziksel animasyonlar yaparken oyuncunun girişine ne kadar hızlı tepki verirse oyun deneyimi de o kadar akıcı ve kesintisiz oluyor. Dolayısıyla input girildikten sonra hızlı bir şekilde o hareketi yapmaya başlaması gerekiyor. Bu da doğrusal animasyonda ön hareket dediğimiz aslında o hareketi yapmaya hazırlayan karakterin fiziksel olarak da oyunculuk olarak da o hareketi yapacağını vurgulayan bir başka ön harekete çok zaman kalmaması demek. Ancak bu ön hareket eksikliği bazı yöntemlerle telafi edilebiliyor. Mesela hareketin bitimine ekleyebiliyorsunuz. Atıyorum bir karakter ok atacaksa da oku yaya sürmeden hemen ok atması, ilk input girilir girmez ok atması. Daha sonra bir sonraki atışa hazır olmak için bu hareketin bitiminde, hemen bitiminde yeni bir oku yaya sürmesi bu eksikliği gidermede yararlı olabilir. Responsiveness, hızlı tepki vermek, hareketin zamanlamasını da değiştiren bir özellik. Fiziksel animasyonlar yaparken çok da fazla başlarda vakit kaybetmemek gerekiyor. Animasyonun ortalarına doğru eğer pozları iyi verirseniz ön hareketin ve hazırlama eksikliğinin önüne geçebildiğinizi birçok animatörden duydum. Oyunlarda bir başka farklı olan durumda sahneleme. Doğrusal animasyonlarda bir animatör sahnelemeden de sorumludur. Yani karakterin hangi açıdan, hangi anda, ne şekilde görüleceği, hangi montajla sekansı vereceğinize karakter animatörü ya da işte onun öncesinde hazırlanmış animatikle karar verilir. Ancak oyunlarda kameranın kontrolü de çok büyük oranda oyuncuda olabilir. Dolayısıyla sizin artık bir dramatik yapıyı vurgulamak için kamera açılarını kullanma gibi bir şansınız yoktur. Hatta ve hatta doğrusal animasyondaki bazı lüksler de burada uygulanamaz. Atıyorum 3 boyutlu animasyonlarda eğer tek bir açıdan görünecekse karakter, görünmeyen yerlerde kimi yanlış şeyler yapabilirsiniz. Bunların çok bir önemi yoktur ama oyunlarda böyle bir lüksünüz kalmaz. Çünkü kamera açısı çok farklı yerlerden görebilir karakteri. Dolayısıyla hareket her açıdan doğru çalışmalı, her açıdan fiziksel olarak doğru görünmelidir. Bir başka fark daha doğrusal animasyonla. Başka karakterlerle etkileşim. Oyun animasyonlarında karakterin hangi karakterlerle ne zaman etkileşime gireceğini bilemezsiniz. Mesela bir diyalog sekansı düşünün. Oyun animasyonu sırasında gerçekleşen bir diyalog düşünün. Karakterleriniz kaç kere boşluğa bakar gibi görünüyor. Bir obje verecekse karakter, atıyorum birisiyle konuşacaksa veya birisiyle kavga edecekse karşısında başka bir karakter varmış gibi anime ediyorsunuz. O karakteri gerçekten bir yere yerleştirmeden karşısında olduğunu varsayarak hareket ettiriyorsunuz. Tabii ne kadar vaktiniz varsa o kadar fazla çeşitleme yaparak ayrı animasyonlarda hazırlayabilirsiniz. Ancak bu oyunun bütçesini her anlamda yukarı çeken bir uygulama olacaktır ve bu kadar detaylı animasyon yapmanın getirisi ve götürüsü iyi hesaplanmalıdır. Peki oyun animasyonu hiç benzeşmiyor mu bizim doğrusal karakter animasyonuyla? Elbette benzeştiği çok yer var. Mesela beden mekanikleri ikisinde de, iki tür animasyonda da çok önemli. Hatta oyun animasyonunda belki daha bile önemli diyebiliriz. Çünkü genelde fiziksel hareketlerle yaratmaya çalışıyorsunuz çoğu etkiyi diyalogdan öte. Beden mekaniklerinden kastım da işte bir hareketin nasıl çalıştığı, ağırlığın, dengenin, ağırlık merkezinin nerelerde olduğu, hareketi yaparken hangi uzvun ne şekilde davrandığı gibi gayet fiziksel özellikler. Dolayısıyla oyun animasyonu da doğrusal animasyon gibi ağırlık ve güç dengelerini iyi vermeli ve hareket ikna edici olmalı. Tabii özel bir stil yoksa bütün bunlar bu parantezle düşünülmeli. Peki beden animasyonundan, işte beden mekaniklerinden ötede oyun animasyonunda karakter animasyonu uygulaması önemli değil mi? Bu soruya bazı örneklerle cevap vermek doğru olacaktır. Oyuncunun oyun karakteriyle olan ilişkisine bakmamız gerekiyor. LucasArts'tan Matthew Schwartz bir konuşmasında oyun karakterinin avatar mı yoksa bir oyuncak bebek gibi mi algılandığından bahsediyor. Avatar gibi algılanıyorsa ona kısaca oyuncunun daha nötr bir uzantısı, oyuncunun oyundaki temsili diyebiliriz. Yani bir kukla gibi düşünebiliriz. Oyuncak bebekte ise oyuncak bebeğin kendine özgü bir kimliği, onun bir geçmişi, bir personası vardır ve oyuncu bu personaya yaklaşarak ilişki kurar oyunla. Yani kendisi personaymış gibi davranır ya da o personanın filtresinden deneyimler olayları. Dolayısıyla empati ve oyunla kurulan dramatik ilişkide oyun karakterinin avatar mı yoksa bir oyuncak bebek mi olduğuna göre değişkenlik gösterir. Mesela Sims oyununu düşünecek olursak buradaki oyun karakterleri tamamıyla değiştirilebilir, customize edilebilir. Bütün özellikleri başından sizin zevkinize göre kurulabilir ve sizin verdiğiniz komutları olabildiğince nötr bir şekilde gerçekleştirebilir karakterler olarak tasarlanmıştır. Bu bakımdan Sims'teki karakterler, oyun karakterleri karakterleri birer avatardır diyebiliriz. Amaç orada olabildiğince kendiniz o dünyada var oluyormuş gibi düşünmeniz ve bu filtreden oyunla ilişki kurmanızdır. Öbür taraftan mesela Lara Croft'un oyun karakteri olduğu oyunları düşünürsek, burada Lara Croft kendine özgü bir karakterdir. Çok belirgin bir geçmişi vardır. Belirli sebeplerle bu durumlar içerisindedir. Ve her ne kadar başında bu karakter de customizable olabilse de, mesela kıyafetlerini değiştirebilseniz de, kıyafetler Lara Croft'un giyebileceği kıyafetlerdir. Yani kendiniz bambaşka bir kimlik zorlayamazsınız Lara Croft'a. Dolayısıyla eğer özdeşleşme yaşıyorsanız dahi, bu özdeşleşme Lara Croft'un kişiliği özelinde yaşanan bir özdeşleşmedir ve oyunu da kendiniz Lara Croft'muşsunuz gibi davranarak oynarsınız. Dolayısıyla dramatik ilişki biraz daha belki filmle yakın bir dramatik ilişkidir. Tabii ters köşe yapan oyunlardan da bahsetmek mümkün. Mesela Journey karakteri her ne kadar çok belirgin bir tasarımı olsa da veya işte oyuna özgü bir kimliği, varoluşu olsa da bir avatar gibi hareket eder. Çünkü bu kimlik özellikle nötr bir şekilde tasarlanmıştır. Anonim özellikleri ön plana çıkarıldığı için avatar gibi düşünebiliriz Journey karakterini. Çok customizable olmamasına rağmen. Tabii bu demek değil ki avatar gibi düşünüldüğünde karakter animasyonu önemli değildir. Tam tersine Journey karakterinin havada süzülmesi, işte fularının arkada dalgalanışı, bu tarz stilize animasyonlar sizi oyun deneyiminin içine, oyun dünyasının içine daha da çekerek daha akışkan, daha huzurlu, daha zarif bir dünyada var olduğunuzu size hissettirir. Neredeyse fiziksel olarak bu animasyondan keyif alırsınız. Bir başka ters köşede Overwatch'un animasyonları diyebiliriz. Burada birinci tekil bakış açısından, yani first point of view'dan görmenize rağmen her karakter kendine özgü bir şekilde hareket eder ve gayet karakter özelliklerini, farklılıklarını ifade eder bu oyunda. Daniel Floyd'un New Frame Plus kanalını takip ediyorsanız burada çok güzel bir incelemesi vardır. Her karakterin nasıl sadece ellerini ve silahlarını görmemize rağmen nasıl farklı hareketler yaptığıyla, kameranın nasıl oynadığıyla, işte zamanlamasıyla ve silahları tutarken idle pozun dahi hafif sallanmalarıyla nasıl karakteri ifade ettiğini karakter animasyonunun çok güzel anlatıyor. Mesela Junkrat'in idle pozisyonuyla Zenyatta'nın idle pozisyonu arasında tonlarca fark vardır. Sadece ellerini ve silahlarını kullanarak, hatta Zenyatta silah bile kullanmaz çünkü zaten o bir zen ustasıdır, hangi karakteri oynadığınızı size hissettirir Overwatch'un animasyonları. Sonuç olarak tabii ki de karakter animasyonu oyunlarda da son derece önemli. Peki bütün bu anlattıklarımı Anytown'un animasyonunda nasıl uygulayabiliriz? Ne yapmak gerekiyor Anytown'un animasyonu için? Burada tabii öncelikle Anytown'daki karakterin bir avatar mı yoksa oyuncak bebek mi olduğunu düşünmek gerekiyor. Aynen herhangi bir kasabada olabileceği gibi bütün olayların. Karakterin de herhangi bir karakter olduğunu düşünüyoruz Anytown için. Dolayısıyla en baştaki değişkenliğiyle, işte customize edilebilmesiyle veya işte oyuncunun kendisinin bir uzantısı olarak kendisi deneyimliyormuş gibi bir ilişki kurmasını istememiz sebebiyle Anytown'daki oyun karakterinin bir avatar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü oyuncu seçimler yaptıkça kendisinin başından geçiyormuş gibi, kendisi deneyimliyormuş gibi, kendisi bu dünyada var oluyormuş gibi bir deneyim yaşamasını istiyoruz. Bu demek değil ki Anytown'daki animasyonlarda karakter animasyonu özellikleri taşımayacak, stilize olmayacak. Hatta tam tersine oldukça özel bir animasyon yaratmayı istiyorum. Oyunun geçtiği dönemdeki 90'lara bir yandan benzeyen, bir yandan görsel tasarımıyla, estetik tasarımıyla uyumlu, limitli olacak ama aynı zamanda çok ekspresif, yani ifadesel olabilecek bir animasyon yaratma amacımız var. Bir yandan da oldukça fazla sayıda animasyon gerektirecek çünkü karakterin her türlü durumu için değişik bir animasyon yaratacağız. Yani atıyorum aceleci bir yürüme, mesela çişi geldiğinde aceleyle yürüyecek karakter veya işte çok yorgun olduğunda çok daha enerjisiz yürüyecek veya veya üzgün olduğunda farklı, mutlu olduğunda farklı yürüyecek. Aynı şekilde non-player karakterler de, yani NPC'ler de personasına göre değişik animasyonları olacak. Mesela robot gibi yürüyen bir karakter olacak veya psişik özelliklerin olduğunu düşündüğü için uçan bir karakter olacak oyunda. Aynı şekilde diyalogların da 8 değişik emotion, yani duygu durumla belirlenecek değişik animasyonları olacak. Aynı şekilde ses de bu duygu durumlarla modifiye olacak. Çok kabaca bu kategorileri özetlemek gerekirse 2 değişik oranda onaylama, 2 değişik oranda onaylamama, yine 2 değişik oranda kendinden emin olma veya 2 değişik oranda kendinden emin olmama gibi modlar var. Dolayısıyla animasyonu yaratırken bol bol çeşitlemeler yapacağız ve duruma göre bu çeşitlemelerden uygun olanları devreye girecek oyun sırasında. Sonuç olarak diyebilirim ki hem doğrusal animasyon için hem oyun animasyonu için hikaye anlatımı geliştikçe, derinleştikçe, daha rafine oldukça karakter animasyonunun özellikleri de gelişiyor ve daha rafine hale geliyor. Benim için halen daha keşfedilmesi gereken geniş bir alan karakter animasyonu ve hem oyunlarda hem filmlerde yeni stilizasyonların, yeni uygulamaların çıkmasını dört gözle bekliyorum. Oh, bitti. Bitti.
Hadi canım.
Gerçekten bitti.
Of, sessiz kalacağım diye çatladım orada ya.
Teşekkür ederim canım. Gayet güzel sessiz
nasıl
kaldın.
Nasıl? Şey, nelerden bahsettin? Ne kadar girebildin?
İşte en son Anytime animasyonlarından bahsettim. Ondan önce şeyden bahsettim. Bu Avatar'la oyuncak bebek parkından oyunlardaki.
Ha, süper. Çok iyi. Evet, çok güzel konu.
Çünkü direkt karakter animasyonuyla birebir ilişkili yani.
Evet. Oyun animasyonu, özellikle oyun karakter animasyonu dediğimiz zaman en önemli bağlaç nokta orası zaten teorik olarak.
İşte şeyden bahsettim. Nasıl ters köşe yaptığından bahsettim mesela. Overwatch'ın Avatar gibi, yani birinci tekil şahıs gözüyle görünmesine rağmen nasıl karakter animasyonu kullandığından bahsettim. Aynı şekilde Journey'de.
Tersi tabii onda evet. Da bayağı güzel ya. İyi, süper konulara girmişsin. Şeye girdin mi? Dark Souls'la ilgili hiç bahsettin mi?
Yok, onu sen oynuyordun. Dark Souls'ta ne oluyor ki?
Aa, hiç bahsetmedim ben sana. Çok güzel ya. Oyundaki karakter tasarımı ilginç bir twist'e sürüklüyor. Bir ölüler diyarında geçiyor zaten. Böyle çok huzurlu bir ortam. Böyle sürekli etraf gökyüzü, havada uçan ortamlar, sürreal, böyle her şey havada uçuyor ve hayal dünyası gibi. Ama içeride herkes birbirini öldürüyor. Aslında ölmüş insanlar defalarca birbirlerini öldürdükleri böyle vahşet bir korku oyunu gibi bir oyun aslında.
Evet, gördüm yani, bana hiç huzurlu gelmedi.
Ama işte ortamdaki o huzuru, o yüzden kasıtlı aynı kontrast, yani bu karakter tasarımındaki gibi aslında o ters kontrast için kullanıyorlar. Bir de karakterlerde şöyle bir şey yapıyor. Oyunda bir avatarı oynuyorsun aslında. Bir karakter yaratıyorsun. Oyunun başında bir tasarım ekranı var ve böyle çok detaylıca senin karakterini tasarlamana izin veriyor. Böyle kıyafetlerinden yüzüne, kaşına, burnuna, kulaklarına, yanaklarının allığına falan, böyle her şeyine en detaylıca oyunda, ama böyle burun kemiğine kadar böyle her şeyi tasarlatıyor. Sonra oyunun doğası gereği girip böyle sürekli öldüğün bir oyun ve oyunda her öldüğünde sen o güzelim böyle cicileyerek özenle yarattığın o karakterin böyle çürüyerek gide böyle bir zombi gibi bir yaratığa dönüşmesini görüyorsun. Böyle her öldükçe karakter biraz daha yüzü eriyor, gözü düşüyor, burnu akıyor, işte cildi morarıyor, kulaklar gidiyor, burun komple düşüyor bir yerden sonra. Yani hala aynı karakteri görüyorsun böyle. İskelete dönüşmüyor sonunda. Yine kendi o tasarladığın karakterin en çirkin hali, en böyle görmek istemeyeceğin haliyle görmeye başlıyorsun.
Çok pis ya.
Onun çok ciddi bir kısmı aslında öyle bir görselle geçiyor.
Of, çok pis yani. Kendi canın etin eriyormuş gibi, ne o ya?
Aynen öyle, ama zaten işte o his için zaten böyle kendine oluyormuş gibi hissiyatını yaratmak için zaten bence aslında ters yönden çok güzel yaratılmış bir düşünce biçimi. Yani çok enteresan bir twist. Ben başka hiçbir oyunda görmedim.
Avatar üzerinden oyuncuda etki yaratmak. Ben bile oynamadan etkilendim. Bu arada canım, ben çok acıktım ya. Erimek mi? yemek derken.
Tamam canım, yemek yiyelim de bu karakterler gibi şey olmasın. Bizim dışarıda bekleyen sebzelerimiz de erimesinler sonra, böyle ağızları gözleri akmasınlar. Dışarıda bekletiyoruz, virüsten koruyacağız diye. Başka hastalıklardan öleceğiz
ya
sonra.
Ya onları pişirelim işte ya. Pişince zaten bir şey kalmıyor ki.
Niye dışarıda bekletiyoruz o zaman?
İşte domates, mamates, çiğ yiyeceklerimizi bekletiyoruz. Abarttık biz ya. Yani. Biraz da üşengeçlikten herhalde koymadık hepsini. Ha neyse, şey var bak. Bulgur pilavı var. Bir özel bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde karakter animasyonuyla ilgili bilgilerimi ve düşüncelerimi paylaştım. Bize ulaşmak isterseniz yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. anytimegame.com adresinden tüm podcast bölümlerimizi takip edebilir ve Anytime haber bültenine kayıt olarak oyunun paylaşımı açtığımız tüm belgelerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine bültenimize kayıt olduğunuzda Türkiye'deki bağımsız oyun geliştiriciler için hayatta kalma rehberimiz de sizi bekliyor. E-posta adresimiz info@anytimegame.com üzerinden ya da anytimegame.com web sitesindeki iletişim bağlantısından bizimle irtibata geçebilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.